Sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Seçim 2023'e doğru, seçim öncesi yaptığımız sondan ikinci program. Artık sona geldik, seçime doğru gidiyoruz. Yurt dışı oylarda kullanılmaya başlandı. Açıklamaya da göre 750 bin üzerinde oy kullanılmış dün itibariyle. Muhtemelen artacak herhalde. 2,5 milyon civarında bir oy olacak gibi bekleniyor yurt dışında. Evet, son mitingler de yapılmaya başlandı. Büyük, daha doğrusu kalabalık mitingler. İzmir'de Erdoğan önce konuştu, arkasından Millet İttifakı konuştu. Arkasından Erdoğan Ankara'da konuştu ve İstanbul mitingi bu hafta sonu itibariyle aynı gün idi ama Millet İttifakı, yani Kemal Kılıçdaroğlu, bir gün erkene çekti. Cumartesi o yapacak, pazar günü de Erdoğan yapacak. O bir meydan okuma şeklinde yapıyor. Yüzyılın mitingi olacak diye Atatürk Hava Meydanı'nda yapılacak, Millet Bahçesi olarak ilan etti. Orası Yedikapı'nın 2,5 katı denildi. O kadar var mıdır emin değilim ama herhalde oraya çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor ve oradan bir gövde gösterisiyle seçim kazanacak. Bu mitingler sona doğru gelirken kalabalık olması gerçekten seçim sonuçlarını etkiler mi? Oradan başlayalım isterseniz.
Şimdi ben önce olmuş olan mitingden başlayayım. İzmir mitingini, Millet İttifakı'nın İzmir mitingini ilk defa altı lider bir araya, yani 1,5 yılda yakın bir süredir bir arada bir sizi görseydik denip duran zat-ı şahanelerinin tamamını aynı meydanda ilk defa göreceğiz diye İzmir mitingini izledim. Yani benim için de ciddi bir kabus oldu yani. Böyle canlı sahada bir mitingi izlemek insana ciddi gözlem fırsatı sağlıyor. Oradaki enerjiyi ölçmek vesaire ve işte oradaki insanlarla sohbet ederken hangi argümanların çalışıyor, hangilerinin çalışmıyor olduğunu tespit edebilmek için bu işlere başladıktan sonra bir süre o mitinglere canlı olarak katılıyor idim. O zaman bir manası var idi ama böyle televizyondan oturup önüne gelenin konuştuğu bir mitingi izlemek bir kabustu benim açımdan. Ama izledim yani. Benim açımdan bakıldığında bir gün önceki Erdoğan mitingiyle de mukayese edince İzmir farkını da ortaya koyunca ve işte öyle hepsi bir araya gelecek de olunca valla Millet İttifakı lehine benim beklediğim kadar bir fark yoktu diye kendi gözlemimi paylaşayım. Ama bunlar bir şeyin göstergesi midir diye soracak olursak senin demin işaret ettiği şekliyle gövde gösterisi olsun diye yapıldıkları için artık bir şeyin göstergesi değiller. Yani şeye benziyor bu. Eskiden ÖSS, ÖSS'ye girenler arasındaki farkları ölçmek için anlamlı bir göstergeydi. Sonra işte bu dershaneler, özel dersler, dopingler başlayınca artık o gösterge sınava girenlerin arasındaki farkların bir göstergesi olmaktan çok mental, bilgisayar vesaire filan farkların göstergesi olmaktan çok ailelerin bu işe yaptıkları yatırımın göstergesi olmaya başladı. Şimdi bu dönemde de bu mitingler, en azından büyük partilerin mitingleri bu anlamda o partilerin bu mitingler için ne kadar organize olduklarını gösteren bir şey. Yoksa hani kamuoyunun bir şeyini göstermiyor yani.
Şimdi İzmir
Şimdi
mitingi
ha, bu
açısından mesela şöyle değerlendirmeler de oldu. Oraya Kayseri'den gelmişti Kılıçdaroğlu. Hani ilk bir muhafazakar kent ile daha liberal bir kent arasındaki fark itibariyle de baktılar. Ama esas itibariyle Erdoğan'la Kılıçdaroğlu mitingini biri devlet mitingi, öbürü toplum mitingi falan diye değerlendirenler de oldu.
yani işte o toplum mitingi dediğimiz şey aslında elbette devlet değil ama İzmir Büyükşehir Belediyesi ve işte 7 partinin, 5 partinin neyse sonuçta 6 partinin kapasitelerinin mitingi yani yoksa toplum mitingi diyemiyorum, bilemiyorum yani. Ama hani şeyde olsaydım, sahada olsaydım belki başka gözlemlerim olacak. Şeyden bakınca, televizyondan, videodan bakınca öyle değerlendirmek kolay görünmüyor. İstanbul mitingleri hepten böyle olacak. Yani İstanbul mitingi bir gövde gösterisi olsun diye yapılıyor. Oraya bindirilmiş kıtalar gelecek falan ama Erdoğan'ın İzmir mitinginde toplanıp getirilmiş olan kalabalık Erdoğan konuşmaya başladıktan kısa süre sonra dağılmaya başlamış ve işte onun görüntüleri paylaşıldı. Dolayısıyla hani öyle pek vatandaşın, milletin, toplumun bir şeylerinin göstergesi değil yani.
Aslında mitingler yavaş yavaş kampanyanın bir parçası olmaktan çıkacak gibi de bir beklenti var idi. Hala çıkmadı ama hala mitingler yapılıyor.
Bir fonksiyonu var mitinglerin. Sonuçta şimdi özellikle küçük yerlerde miting yapıldığı zaman, küçük yer derken nispi olarak küçük yerlerde, senin Denizli'nde, benim Eskişehir'imde filan miting yapıldığı zaman şehre bir şehrin tamamına sirayet eden bir heyecan her halükarda. Ne kadar örgütlerin dayatmasıyla oluyor olsa da şehrin her tarafına sirayet eden bir heyecan oluyor ve işte seçim hakkında konuşmayacak olanların da seçim konuşmasına, dolayısıyla işte bir farkındalık yaratılmasına vesaireye katkısı oluyor. Ama bu İzmir'de, İstanbul'da ne kadar olur onu bilmiyorum yani.
Şimdi İzmir mitingiyle ilgili şöyle bir değerlendirme de oldu. Çok sayıda tabii doğal olarak medya oraya gitti. Sosyal medyasından klasik medyaya kadar herkes oradaydı ve gün boyu da yayın yapıldı. Pek çok yayınlar yapıldı. Genel olarak şöyle bir değerlendirme var. İşte Kılıçdaroğlu daha çok icraatını anlattı, yapacaklarını anlattı. Bir polemiğe girmedi. Daha önce Muharrem İnce polemiğe girdiği için kaybetti demişlerdi. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu yapmıyor. Kendi yapacaklarını anlatıyor, projelerini söylüyor filan. Ama buna karşılık diğerleri polemik yapıyor. Özellikle Babacan ve Davutoğlu için ve Meral Akşener için söylüyorlar. Bu da onlar için eksi bir şey diyorlar. Mesela en iyi konuşmacı olarak Kılıçdaroğlu'nu orada öne çıkardılar. Ali Babacan'ı mesela kötü bir konuşmacı, orayla uyuşmayan bir konuşmacı diye değerlendirdiler. Halbuki sen o gün değerli konuştuğumuzda Babacan'ın konuşmasını etkili ve güzel bir konuşma diye söylemiş idin, diğerlerinden ayrışarak. Diğerleriyle senin aranda bir büyük fark oldu bu konuda.
Diğerleri dediğimizin adını koyalım yani, işte Ruşen, efendim Bekir Ağar'dır vesaire. Onların siyaset okumasıyla benim siyaset okumam arasında zaten 180 derecelik bir açı var. Onların beğendiğini benim beğenmem benim için bir tereddüde yol açar zaten. Bir dakika, nerede yanlış yapıyorum diye düşünüyorum. Çok mekanik bir siyaset algıları var benim kanaatime göre. Ama hani oradaki konuşmalar hakkında söyleyeceğim çok şey var. Birincisi şu, hemen hemen herkes, Kılıçdaroğlu hariç galiba, hemen hemen herkes polemiği bakanlarla yaptılar. Yani bakanlar çıkmışlar, işte bizim de konuştuğumuz türden lafları etmişler. Geçen programda konuştuğumuz türden, yani rakiplerini küffar ilan etmişler. Seçimi milli mücadeleye eşitlemişler vesaire filan. Şimdi Bekir Bozdağ'ın işte şampanya mampanya geyikleri olmuş. Şimdi bunlara cevap verdiğin zaman o bakanları statülerini yükseltiyorsun. Stratejik bir hata. Dolayısıyla bunların yapılmaması gerekiyor. Ama benim açımdan Davutoğlu'nun konuşması ile Babacan'ın konuşmasını aynı kefeye koymak zaten büyük bir gaflettir. Yani hani nüansları görmemek değil, nüansları görmemekten çok daha büyük bir hata, teknik bir hata yani.
Ya Gültekin
Gültekin
Hoca.
Davutoğlu'nun konuşmaları benim açımdan 1970'lerden kalma, 1970'lerde dondurulmuş, yakında buzluktan çıkarılmış, derin dondurucudan çıkarılmış konuşmalardı. İçerikleri itibariyle de öyleydi de ses tonu, vurgulamalar vesaireler falan falan, böyle şiirler oradan böyle şey alıntılarıyla falan falan. Babacan'ın konuşması son derece teknik olarak yerli yerinde bir konuşmaydı. Şimdi teferruatını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek teferruat şu yani. İzmir gibi bir yerde gençlere hitap ediyorsun genel olarak seçimde ve diyor ki Babacan, bak işte bizim iktidar olduğumuz dönemde, yani bir tarihlerde Türkiye'ye Madonna geliyordu, işte şu geliyordu, bu konserler oluyordu ve bütün bunlar olabiliyor idi. Yani sonuçta orada muhafazakar, satır aralarını okuduğumuz zaman orada bir takım muhafazakarların iktidarda olması bütün bunlara mani değildi. Siz bunları yaşayabiliyordunuz ve şimdi yaşayamıyorsunuz. Yani sadece bu insanlar Türkiye'ye gelmiyor değil, siz zaten kendi kendinize bile konserler düzenleyemiyorsunuz. Dolayısıyla şimdiki iktidarın şimdiki fazının ne kadar çağ dışı, ne kadar geri kalmış olduğunu göstermek için son derece, hedef kitleyi hesaba katacak olsak son derece yerli yerinde bir şeydi. Ses tonu itibariyle sükunetini kaybetmeyen bir konuşmaydı. Dolayısıyla Babacan'ın konuşma Babacan hakkında herhangi bir sempatim olmadığı geçmiş programlardan bellidir. Yani nasıl diyeyim? Ha bak, ben Babacancıyım da o yüzden böyle söylüyorum gibi bir durumun olmadığı bellidir yani.
Yani
Ses
bir ottillük yok diyorsun ya. Yani.
ben ODTÜ'lük var mı? ODTÜ'den 4'le mezun olmuş olmak hakkında daha önce konuşmuştum. Yani bunlar benim için makbul şeyler değil. Babacan da makbul bir oyuncu değil benim açımdan. Ama oradaki konuşmasının teknik analizine baktığımız zaman bunun ne kadar yerli yerinde doğru tasarlanmış bir konuşma olduğunu teslim etmek gerekir bana kalırsa. Ben baktığım yerden bakıldığında böyle işte vay şey klişeleriyle, efendim Muharrem İnce polemik yaptığı için kaybetti. Öyle bir şey yok ki. Polemik yanlış yaptığı için kaybetmiştir. Yanlış yerde yanlış polemik yaptı. Böyle klişeler ya. Polemik yapınca kaybedersin, yapmayınca kazanırsın filan gibi şeyler ancak işte tırnak içinde belli kafaların ürünü. Benim hayatım, benim dünyayı kavrayışım öyle bir şey değil. Polemik yapılması gerektiği yerde yapacaksın. Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir konuşmasını izlemiştim kısmen. Onun üzerine konuştuk da. Yani orada işte Putin'in karşısındaki durumu vesaireyi, işte Trump'ın bu mektubu karşısındaki durumunu Erdoğan'ın anlatması son derece yerli. Bunların çoktan anlatılması gerekiyordu. İşte İyi Parti'nin son yaptığı videoda bunlardan söz edilmiş. Bence çok geniş bir kapsamı olduğu için de o kadar kısaltılınca yeterince vurgulanamamış da olmuş. Ama yani sonuçta bu seçimin en temel argümanlarından bir tanesi milli ve gayrimilli gibi bir şey olarak yerleştirilmeye çalışıyor AKP açısından, AKP tarafından. AKP'nin ne kadar gayrimilli olduğunu gösterecek sayısız misal vardı. Bunların şimdiye kadar 40 kere anlatılmış olması gerekiyordu. Ve onların defansa çekilmesini sağlamak gerekiyordu. Yani Trump'ın mektubunu açıklamak zorunda kalması gerekiyordu Erdoğan'ın bugüne kadar. Şimdi polemik yapmayacağız. Çünkü polemik zarar veriyor. Ya adamlar yapıyor, onlara niye zarar vermiyor? Yanlış polemiği yanlış yerde yaparsan zarar verir. Uzattım. Sonuçta böyle klişelerle dünyayı ve siyaseti okumaktan başımız dertten kurtulmuyor zaten. Ben Babacan'ın konuşmasını çok yerli yerinde buldum. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını zayıf buldum. Yorgun buldum Kılıçdaroğlu'nu. Ama yani diğerleriyle mukayese edildiğinde yani Davutoğlu ve işte Gültekin'in falan konuşmasıyla mukayese edildiğinde şey değildi. Çok rahatsız edici değildi. Karamollaoğlu hemen şeyden sonra Tunç Soyer'den sonra çıktı ve benim beklediğimden daha özgüvenli, kendine güvenli duruşuyla, ses tonuyla vesaire filan ben de varım bu oyunun içinde diyen bir edası vardı. Çok uzatmasalardı o kadar daha iyi olacaktı ama uzattılar da öyle bir kalabalığı muhtemelen siyasi hayatlarında ilk defa gördükleri için de olabilir. Meral Akşener'in konuşması hakkında da bir şeyler söyleyeyim. Ben aslında Meral Akşener'i dinlemek için o kadar bekledim. Meral Akşener'in genel olarak tarzında bir nasıl tabir edilir tam olarak kestiremiyorum. Bir tür bir samimiyet geçiriyor. Yani orada da işte çıkarken herkes eşini getirmiş, ben de kocamı getirdim deyip çıkması filan bunlar iş yapacak şeyler.
Yani bir de o her evden de bir o istiyorum. Bana çok saldırıldı. Bir mücadele ediyorum. Ayakta kalabilmek için sizin desteğinize ihtiyacım var demesi de galiba etkili oldu.
Yani o kesin etkili olmuştur da sahne gerisinde neye yol açmıştır onu tahmin edemedim ben. Yani ya hop bir dakika ne oluyoruz yani biz böyle ayo istemeyecektik demişler midir? Ama sonuçta yani Meral Akşener de diğerlerinden pozitif ayrıştı. Yani herkesin böyle çok hamaset, çok kravatlı kravatlı olduğu yerde zannediyorum en kısa konuşmayı yapanlardan biri
Oydu,
oydu.
oydu kısaydı.
Kısa konuşması ve ama yani söylemek istediğini söylemiş oldu. Bunlar hepsi teknik analizler.
Evet.
Yani bir futbol maçı bitmiş. Hangi futbolcu nasıl oynamış üzerine yaptığım teknik analizler. Ben onu tutuyorum, o futbolcunun oynadığı takımı tutuyorum filan gibi bir şeyle değil yani. Sonuçta meramını kim anlatabildi? Kimin ki bir yerlerde bir takım tesirler bırakmıştır diye baktığımız zaman Davutoğlu kendisinden son derece memnun olduğunu, kendisini çok beğendiğini bildiğimiz Davutoğlu yine çıktığında onu izlediğinde en iyisi benmişim, en entelektüel, en işte bilmem ne benmişim diyecek bir konuşma yaptı ve bunun karşılığı Türkiye'de %0, belki o kadar bile yok. Davutoğlu açısından çok çok kıymetli bir şeydir ama Türkiye'deki karşılığı işte bu kadar yani. Tam böyle hani hakikaten Menderes zamanında yetişmiş bir siyasetçi edasıyla işte ya da Bölükbaşı Gültekin Uysal. Yani o da böyle hani kendince siyaseti öyle öğrenmiş ve evet yakışanı ben yaptım ama bu vatandaş beni anlamıyor diyebilecek bir durumda. Hiçbirisi bunlar şaşırtmadı yani ama diğerlerinde bir oradan işte her birisi kendisini o diğer kalabalıktan ayrıştırdı.
Meral Akşener'in bir oy Meral'e bir oy Kemal'e sloganı sonradan ortaya çıktı. Galiba kitlelerin içerisinde fazla bulunduğu dolaşırken biraz da kamuoyunun ürettiği bir slogan gibi geldi bana. Bu nasıl etkili olur mu?
Yani o şimdi benzer bir biçimde tip de kullanıyor bir oy
Tamam ama
Kemal'e falan diye.
partiler üzerinden biraz daha.
Bu yani sonuçta şey seçim sistemi getirdiği bir durum etkili olur mu? Yani O zaten öyle çalışması potansiyeli olan bir şey. Yani biz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik ve işte vazifemizi yerine getirdik. Şimdi bu tarafta biraz daha özgür davranabiliriz, duygusu çalışabilir. Geçen sefer de ben böyle bir şey bekliyordum. Geçen seçimde de olmadı. Geçen seçimde olmamış olması bu seçimde olmayacağı manasına gelmez ama olduğuna dair de bir delilimiz de yok elimizde halihazırda. Olabilir mi diye bakıldığında olabilir. Bir
Şimdi
o Kemal.
bizim siyasette hep bir tartışma vardı. Merkez-çevre tartışması. İşte AK Parti ile daha doğrusu Erbakan'la birlikte başlayan süreçte çevre merkeze taşındı diye bir değerlendirme ortaya çıktı. Sanki bu İzmir mitinginde başka bir şey oluyor gibi. Çünkü bundan önceki merkez çevredekini dışta tutuyordu. Çevredeki gelip merkezdekini dışta tuttu. Sahnenin dışına attı. İzmir'deki tabloya baktığımızda sanki çevredeki ve merkezdeki bir arada olabileceğiz ve birbirimizi atmayacağız, beraber olacağız şeklinde bir görüntü veriyor gibi geldi. Böyle bir şey de değerlendirilebilir mi?
Yani teorik olarak değerlendirilebilir ama bu merkez çevre dikotomisi İzmir'de zaten zayıftı. Yani İzmir'deki merkez zaten çevreyi çok, daha doğrusu İzmir'de merkez ve çevre arasındaki gerilim Türkiye'nin diğer yerleriyle mukayese edildiğinde son derece düşüktü. Zaten düşüktü. Yani sadece şimdi ortaya çıkmış olan bir durumdan söz etmiyoruz. Geleneksel olarak olay böyleydi. Neden böyleydi? Neye yaslanarak bunu söylüyorum? Zaten İzmir'de hani bugün çevre diye tabir edilen, ya merkeze gelmiş çevre diye tabir edilen siyasi hareketler zaten çok yoktular. Yani Refah Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi vesaire yoktu. Milliyetçi Hareket Partisi de yoktu. Yok denecek seviyedeydi. %3'ler seviyesindeydi. Eğer çevre diye onları kastediyor isek onlar İzmir'de yoktular. Ama İzmir'in kendi çevresiyle kendi merkezi arasında da böyle çok yüksek gerilimler yoktu. Yani Türkiye'nin en orta sınıflaşmış şehriydi. Varlıklılarıyla yoksullar arasındaki fark da gelir ve servet farkı da zaten Türkiye geneline kıyasla daha düşüktü. Şimdi galiba daha yükselmeye başladı. İktisadi eşitsizlik de yani iktisadi sınıflar arasındaki fark da daha düşüktü. Ve bütün yaşam tarzlarına toleranslı bir şehirdi. Şimdi İstanbul'da Fatih ve Başakşehir üzerinden bu merkez çevre ilişkilerini analiz eden bir genç bir kitap yazmıştı. Sonra bunun benzerini İzmir'de bunun zıttını yazmak üzere heveslenmiş yazdı da İzmir Duvarı diye. O kitabı yazmadan önce kendisiyle görüşmüştük falan. Ben onun kurgularının İzmir için geçerli olmadığını anlatmaya çalışmıştım ama o kafaya koymuştu yani işte böyle çok mülakat yaparak bir kitap yazdı. Ben ona mesela söylemiştim ki yani senin bildiğin gibi bir yer değil İzmir. Türkiye'de şimdi siz İstanbul'da efendim işte Refah Partili belediyenin kurduğu TOKİ benzeri neydi? O teşkilatla işte muhafazakarlar için ayrı site yapılmasına falan söz ediyorsunuz. O siteden çok daha önce İzmir'de AKEV'ler kurulmuştu.
İlk hatta Türkiye'de.
Evet, ilktir yani. Yani dolayısıyla şimdi İzmir'de evet %3'ü geçmiyor idi Milli Selamet Partisi vesaire falan ama sonuçta dindarların en yani dindarlığıyla temayüz etmiş olanları kendilerini İzmir'de, İzmir'in göbeğinde yer bulabildikleri bir şehir İzmir. Yani kimseyle kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Bunların evlerini, sitelerini taşlamaya kalkmadı. Onlar o sitelerden çıkıp hayata karışabiliyorlardı. Tekrar sitelerine dönebiliyorlardı. Ve yani bu
Olağan bir şeydi.
yani İzmir öyle bir yer yani. Dolayısıyla şimdi bu seçimde ve bu mitingde ortaya çıkmış bir şey olarak göremeyiz diye düşünüyorum.
Evet.
Aslında bu anlamda bakıldığında bütün Türkiye'nin İzmirleşmesi
Evet.
Türkiye'nin menfaatine idi ama bunun tersi çalıştı. Yani
Mesela İstanbul'da da aynı görüntü olacak. İzmir, Ankara'da da muhtemelen aynı görüntü olacak. Liderlerin hepsi çıkacak. O sahne burada da tekrarlanmış olacak. Ama topluluk bunu ne kadar içselleştirecek onu da göreceğiz önümüzdeki süreçte. Eğer bu çalışıyor ise yani İzmirleşme süreci çalışıyor ise o zaman Millet İttifakı'nın oynadığı sosyolojik başka bir rol ortaya çıkıyor demektir.
şimdi sosyolojik olarak Türkiye zaten böyleydi. Geçen programda konuştuk. Nevşehir'de adamın birisi işte beyaz cübbesi, beyaz takkesiyle CHP'lilerin arasında ve onu kimse yadırgamıyor yani. Onun orada olmasını kimse yadırgamıyor yani. Nevşehir'de de olay böyle. Bunu yadırgıyor olanlar kimler? Bir dizi siyasi elit. Yani gazeteci, işte siyasetçi vesaire. Niye
Ya da
yadırgıyorlar?
bizim gibi 68-78 kuşağından kalmış insanlar yadırgıyor olabilirler hala.
Hayır, buradan bir siyasi menfaat çıkartabilmek için kaşıyorlar. Aslında yadırgayıp yadırgamadıklarını da bilmiyoruz. Belki yadırgamıyorlar. Yani kendileri o topluluğun içinde olsalar belki yadırgamayacaklar. Ama buradan bir siyasi menfaat çıkartmaya çalışıyorlar. Kendilerinin malı olarak gördükleri insanların karşı tarafa geçmemesi, yıllardır örmeye çalıştıkları duvarın çalışmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu bir siyasi proje yani. Yoksa kamuoyunda zaten bunlar yok. Kamuoyunda bunlar yok ama varmış gibi konuşuluyor, varmış gibi iş yapılıyor. Durmadan bu yeniden üretiliyor, sonra durmadan yeniden üretildiği halde bunun çalışmadığı yerde de böyle şaşkınlıklar yaşanıyor. Yoksa kamuoyunda ben hani İstanbul'da ve Ankara'da da evet, İstanbul'da ve Ankara'da yani İzmir'de beyaz cübbeli, beyaz takkeli birilerini bulmak kolay değil. Yok değiller ama kolay değil. Yani nüfusun içinde görünmez kara çarşaflı birisini İzmir'de görmek kolay değil. Ama İstanbul'da bu görülebilir bir şey. Yani İstanbul'da Üsküdar sahilinde yürürsen, bir hafta yürürsen 10 tane görürsün.
Bir saatte 10 tane görürüz ya.
Onu bilemem yani ama yani Fatih'te yürürsen evet yani çok görürsün yani. Dolayısıyla İstanbul'da varlar ve onların şimdi bu mitinglerde daha görünür olmaları İzmir'e kıyasla daha mümkün. Ama şunu biliyoruz yani sonuçta gettolaşma var mı? Var. Dünyanın bütün şehirlerinde gettolaşmalar vardır. Çünkü daha önce defalarca söyledim, tekrarlayayım. Tekrarlamak çok hoşuma gitmiyor ama mecburen tekrarlıyorum. Sonuçta biz insan olarak başka insanlarla işbirliği yapıp başka gruplarla rekabet ederiz. İşbirliği yapar, gruplaşırız ve başka gruplarla rekabet ederiz. Bu işbirliği ve rekabet birbirini dışlamaz. İnsanın sosyoloji dediğin şey bu sayede mümkün zaten. Aksi halde biz atomize olsaydık sosyoloji diye bir şey olmayacak. Dolayısıyla mahalle baskısı, gettolaşma vesaire evrensel bir şeydir. Bunlar vardır ama sorun şu, mesele şuradan düğüm oluyor kavrayışımızdaki mesele. Bu gettolaşmalar gettoların birbirini kıyasıya imha etmeleri gibi bir sonuca yol açmaz. Her zaman yol açmaz. Nadiren yol açar. Problemler yoksa yani eğer hepimize yetecek kaynak varsa biz kendi gettolarımızda diğer gettoları imha etmeye kalkmadan ama kendimizi onlardan daha üstün görerek hayatiyetimizi sürdürürüz. Rekabet ederiz yani. Kaynaklar kıtlaştığı ve hepimize yetmeyecek olduğu zaman boğazlaşırız. Çok mu uzattım bilmiyorum. Sonuçta Türkiye böyle gettoları olan bütün toplumlar gibi gettoları olan bir toplum. Bu gettoların toplamı olan, bu gettoların toplamından daha büyük olan. Çünkü sinerji sayesinde toplamından daha farklı olan bir toplum Türkiye. Hep böyleydi. Ve İstanbul bu anlamda, İstanbul ve Ankara bu anlamda İzmir'e kıyasla kendi içinde dindarlığıyla temayüz etmiş kesimlerin daha görünür olduğu, daha kalabalık olduğu yerler. Ama mesela İstanbul'a kıyasla Ankara'da daha gettolaşmıştır dindarlar. Neden? Çünkü Cumhuriyet'in başkenti olarak belli bir tarihten itibaren o kesimleri şehrin dışına sürmüş. Yani ta şeyden itibaren, Tan Doğan'dan itibaren, Nevzat Tan Doğan'dan itibaren şehrin dışına sürmüş. Ama aslında teknik olarak bakarsan Hacı Bayramı'yla, şu suyla, bu suyla bunlar Ankara'nın göbeğinde olan yerler.
Mesela Akevler örneği ikinci olarak Ankara'da ortaya çıkmıştır. Orada kuruldu. Demet evlerini orada. Sonra yaygınlaştı.
Ay şimdi mesela şimdi Hacı Bayram dedim ya da İstanbul'da işte Fatih filan. İzmir'de böyle bir merkez yok.
Yok.
Yani böyle bir merkezi yoktu geçtim. İzmir'de İzmir'in büyük cami olarak kendisinden söz edebileceğimiz tek cami Hisar Camii. Hani böyle dini bir gösteri yapılacağı zaman adres olarak gösterilen adres Hisar Camii. Hisar Camii'ni İstanbul'daki herhangi bir camiyle mukayese etsen kulübe gibi kalır yani. İzmir öyle bir yer. Yani neden öyle bir yer?
Fethullah Hoca'nın camisi var işte, Kestane Pazarı Camii galiba, Kemeraltı'nda. Orada uzun süre kaldı ama o bile toplumun çok fazla dikkatini çekmedi. Sonradan gündeme geldi, orada kaldığı, var olduğu.
Sen Kestane Pazarı Camii'ni bilir misin?
Bilirim.
Bir gecekondu ya.
Evet.
Karşının içinde bir gecekondu. Kapısını bulmakta zorluk çekersin. Zaten de Kestane Pazarı ve Hisar Camii de aralarında muhtemelen 200 metre mesafe, 300 metre mesafe vardır. Benzer durum Eskişehir'de vardır. Eskişehir'in işte büyük camileri aralarında 300 metre mesafe olan 3 tane camidir. Odun Pazarı'nda. Yani şehrin klasik merkezi olan yerde. Onun dışında böyle işte hani Çatafatlı filan falan camisi vilayet meydanında bundan işte o 20 yıl önce yapıldı. 30, 25 yıl önce yapıldı. Yani İzmir'de o bile yapılmadı. Demek istediğim sonuçta İzmir'de bu anlamda bu gözlem İzmir için çok yeni bir şey değil. Ankara ve İstanbul'da evet senin dediğin gibi biz daha görünür. Farklı farklı kesimlerin aynı mitingde buluşmasını daha görünür görebiliriz. Çünkü oraların sosyolojisi bu anlamda daha karışık. Ama bu da bize aa bak Millet İttifakı farklı kesimleri bir araya getiriyor. Millet İttifakı farklı kesimleri bir araya getiriyor mu? Getiriyor. Ama bu ah bak işte toplumda bir barış havası oluştu manasına gelmez. Çünkü zaten barışık. Yani
Belki o zaman Millet İttifakı bu var olan sosyolojiyi, gerçeği kabul edip buna uygun bir siyasi davranış ortaya koyuyor diyebiliriz. Ya da buna
diyebiliriz.
çalışıyor. Evet.
İşte genişlemeye çalışıyorlar ve genişlerken böyle bir operasyon yapıyorlar ama bunun arkasındaki okumanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani gettolaşma fikri ile kavgalı bir zihniyet hala arka planda sürüyor diye düşünüyorum. Aslında ama senin deştiğin şeyi şöyle bağlayayım yani. Güzel bir noktaya geldik. Sonuçta bu mesele dindarlık, dinsizlik, muhafazakarlık, laiklik vesaire meselesi değil. Değildi, zaten değildi. AKP'lilik başka bir şey temsil ediyor. AKP başka bir şey temsil ediyor. Ve o temsil ettiği şeyi yakalayamadan, onu teşhis etmeden bu problemi çözemeyiz. Ya da yani belki çözebiliriz, bilmiyorum. Ondan da emin değilim ama benim açımdan, benim bilimsel vesaire filan şartlanmalarım yüzünden ben onu teşhis etmek gerekiyor saplantısıyla, takıntısıyla davranıyorum. Yani AKP'lilik başka bir şey. AKP'ye oy veriyor olmak, AKP'ye oy veriyor olanları görüyoruz ki yalanlarla, talanlarla, yağmalarla, şunlarla, bunlarla bir alıp veremediği yok. Yani bunların hepsi ahlak ve din başlığı altında. Yani sonuçta AKP'nin iktidarında, AKP'nin rejiminde Diyanet İşleri teknik olarak yalan söylüyor ve söyleyebiliyor. Yani normal olarak din dediğin şey yalan söylemeyi yasaklayan bir şey. Ve Türkiye'de sahiden de insanların kahir ekseriyeti eğer yalan söylememeye çaba harcıyor ise, olabildiği kadar az yalan söylemeye çaba harcıyor ise sahiden de dindarlıklarıyla ilişkili bu iş.
idi. Bir de vicdanla ilgili.
Hala öyledir yani.
Evet.
Ya o yüzden dediğin şey dinsel bir şey yani kategori. Orijin itibariyle.
Hani solunda bir vicdanı vardır ya, onlar da yalan söylemez, çalmaz, etmez, kılmaz diye. Yani dinle uzak olmalarına rağmen öyle bir yaklaşımları
Hayır,
onların.
hayır orijini odur. Sonra evet yani sekülerleşmeyle beraber insanın dinsel göndermeleri olmadan da vicdanlı olabileceğini hep beraber yaşadık. Tamam yani ama bunların kelime kökenlerini, etimolojilerine falan gidip baktığın zaman yani hepsi tamamı yani bütün bu kavramların tamamının orijini Hristiyanlıkta, İslam'dadır. Derdim burada yani.
AK Parti'nin iktidar sürecinde galiba Türkiye en fazla sekülerleşen bir dönem yaşadı gibi gözüküyor. Çok sayıda cami yapılmış olmasına, İmam Hatip okulu açılmış olmasına rağmen bir sekülerleşme, daha baskın geldi diye değerlendirenler de çoğunlukla son dönemde.
Ya o kesin canım yani şey sahada ölçtüğümüz zaman tablo bu. Bunun AKP'nin politikalarıyla AKP'nin bu dini böyle kendi keyfine göre yani aslında AKP dininin bir tane ayırıcı özelliği var. Kadınlar örtünecekler ve işte cinsellik kontrol edilecek. Bundan başka herhangi bir şey yok yani bütün dertleri güçleri cinsellikle yani din eşittir cinselliğin kontrolü. Yoksa yalana cevaz veriyor bu din. AKP dini yani yalana cevaz veriyor, talana cevaz veriyor. Yani adamlar altın stok zamanında bundan birkaç yıl önce bunların ekonomistlerinden birisi bunların televizyonlarından birinde kardeşim bu altın stoklarını bunlara bırakmayın mealinde bir laf etmişti. Şimdi anlaşılan onu dinlediklerinden midir bilmem ama altınları satıyorlar. Böyle kendilerini tuhaf dinleriyle bütün ülkenin içinde bir getto olarak gören tuhaf bir dini olan tuhaf bir kesim bu. Yani bu dinle şununla bununla tahlil edilebilecek ya da muhafazakarlık vesaireyle tahlil edilebilecek bir sosyoloji değil. AKP'lilik başka bir şey. Bu başka şeyi analiz etmek için de benim kendimce kullandığım işte bir dönem kullandığım şey kavramlaştırma şehirlilik kasabalıktı. Aha şimdi bütün dünyada aşağıdan gelenlerin yukarı çıkma çabası olarak görüyorum bunu ve AKP o işi soyunmuş durumda. Görünen tablo bu yani.
Biraz da şeyden başlayayım istersen, bu seçimin süreciyle ilgili bir sorayım.
Ben başka programlarda konuşulması gereken şeyleri seçim programında fazla konuştum. Biraz haddini biliyorsun
Yo,
yani.
bu da iyi. Zaten esası bu zaten seçim. Bunu anlatıyor. Toplumdaki değişimi gösterecek bize. Seçim başlamadan önce adaylıklar falan tartışılırken Erdoğan için en kolay aday Kılıçdaroğlu, karşısında onu görmek istiyor diye bir görüş ortaya atılmış idi. Öbür taraftan da işte kazanamayacak aday, biz kazanacak aday arıyoruz denilmişti Kılıçdaroğlu için. Ama zaman içerisinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti ve işte kazanamayacak aday, kazanacak aday tartışmasından ilk turda olmaz ama ikinci turda kazanır noktasına geldi insanların fikri. Ama şimdi giderek ilk turda kazanabilir, ilk turda kazanacak noktasında bir değerlendirme var. Bu hem Millet İttifakı'nı oluşturan aktörlerde, bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisinde de var. Artık biz seçimi kazanabiliriz duygusunu almışlar ve bu duyguyu başkalarına da aktarmaya çalışıyorlar. Bu süreç nasıl değişti, nasıl bu noktaya geldi? Karşısında en zayıf rakip idi. Şimdi ilk turda kazanabilecek rakip noktasına geldi Kılıçdaroğlu, Erdoğan açısından baktığımızda.
Bunlar birbirini dışlamıyor. Sonuçta Kılıçdaroğlu hala Erdoğan'ın karşısındaki benim açımdan en zayıf rakip. Karşısına çıkabilecek en zayıf rakip benim açımdan. Ama bu Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday, ilk turda kazanacak aday olmasına mani değil. Yani şu manada söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun yerine daha dişli bir rakip olsaydı zaten seçim şimdi %65'e 25 bitmişti benim kanaatime göre. Ama bunun böyle hani son düzlükte hala acaba noktasında sürüyor olması Kılıçdaroğlu yüzünden. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafına gelince Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmadan önce kendisine yönelik olarak kendisini tanıyanların kendisine yönelik olarak ya bu adam CHP Genel Başkanı olabilir mi acaba diye sordukları zaman olamaz demeleri galip ihtimal olan bir adamdı. Silik, sıradan bir bürokrat. İşte yani kendisine verilen görevleri belki kusursuz yerine getiren ama kendi kendine görev icat etme kabiliyeti sıfır olan bir adam idi. Ama koltuğa oturunca yani taşlanan baş akıllanır denir ya yani. Koltuğa oturunca değişirsin. Değişmiyorsan zaten o tuhaf olur. Şimdi aday olmadan önceki Kılıçdaroğlu'yla aday olduktan sonraki Kılıçdaroğlu arasında bir fark var. Yani çünkü aday olmak Kılıçdaroğlu değiştirir. Yani seni aday yapsaydık sen de değişecektin. Yani bir sorumluluk hissedeceksin. Bu hissettiğin sorumluluk şöyle davranmana yol açacak. Onu da öyle davrandığın zaman aa bak olabiliyormuş diyeceksin vesaire. Ve dolayısıyla burada da çok anlaşılmaz bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama ana hatları itibariyle Kılıçdaroğlu'nu seçilecek aday, kazanamayacak adaydan seçilecek aday haline getiren kamuoyu benim açımdan bu süreçte. O da yani elimizdeki malzeme bu kardeşim. Şimdi bunun seçime kadar kırmadan dökmeden yani bizim elimizdeki silah bu yani bunu kurcalarsak kırılıp dökülecek elimizde kalacak ve silahsız kalacağız şimdi dolayısıyla aman ha bunu kurcalamayalım böyle pamuklar içine saralım seçime kadar götürelim gibi bir edası var.
Yani toplum o zaman Erdoğan'dan kurtulmak istiyor. Önündeki kim olduğuna bakmıyor. Baskın olan duygu Erdoğan'dan kurtulma duygusu.
Tabii zaten seçimde yani Kılıçdaroğlu aday olmasından önce işte Erdoğan'ı banyo terliğiyle vesaireyle mukayese ediyordu yani gençler. Sonuçta Erdoğan'ın karşısında kim varsa onun arkasından gidilecekti. O Erdoğan'ın karşısında kim varsa onun arkasından gidecek olan kesim aslında %55'ten çok daha geniş bir kesim. Bunun yani bunun aritmetiğinde çok tuhaf bir şey yok. Erdoğan bundan önceki seçimi, Erdoğan'ın partisi bundan önceki seçimi işte %40 küsürle aldı. 42 mi? Öyle bir şeyle aldı ve o seçimden bu yana Türkiye orta çağa geçti. Her anlamda orta çağa geçti yani. 2018'den bu yana Türkiye bütün şeyleri liglerde küme düştü. Dolayısıyla
Dolar 4 lira mertebesinden 20 lira mertebesine geldi yani en azından.
demokratik standartları çok geriledi. Yani biz iyi kötü 2018'de yine işte modada efendime söyleyeyim Üsküdar sahilinde müzik yapan gençlerle karşılaşabiliyor idik yani filan. Sonuçta şimdi üzerinden pandemi geçti. Pandemi yönetmeyi beceremediler. Üstüne işte yakın planda deprem oldu. Depremdeki rezillikleri yönetemediler. Rezil oldular. Şimdi bütün bunları üst üste koyunca ve işte demokratik standartların gerilemesi, hapishanelerin zaten istihap haddini aşmışken daha da dolması vesaire gibi faktörleri bir araya getirince, yani Erdoğan'ın olağanüstü bir yenilgi almasından başka bir sonucu beklemek yanlış olur. Hani seninle biz bu videoları çekmeye ilk başladığımızda, ilk programda hatırlarsan, bir Japon gözüyle mahalli seçimleri analiz edelim demişim. Öyle bir Japon düşün yani. Bir Japon düşün, siyaset bilimci, Türkiye hakkında herhangi bir bilgisi yok ama işte siyaset ve sosyoloji hakkında yeterince kitabi bilgiye sahip, gelmiş Türkiye'ye 2018'de, Türkiye'nin röntgenini çekmiş, bütün siyasi aktörleri tanımış, hangisi neye tekabül ediyor bunları biliyor, Türkiye'nin şartlarını biliyor, gitmiş 4 yıllık bir uykuya yatmış. Yani bu arada Türkiye'nin neler olduğunu hiç duymamış. Ve şimdi gelmiş Türkiye'nin şimdiki röntgenini çekmiş. Buna sorsak ve desek ki ya bu seçimde Erdoğan %21 alacak bizim tahminimize göre. Böyle bir şey olabilir mi? Bak orada %40 olabilir der yani. İşte burada MHP %4 alacak. Olabilir mi? Olur der. Burada CHP %30 alacak. Olabilir mi? Olur der yani. İYİ Parti %20 alacak. Olabilir mi? Olur der. Yeşil Sol Parti işte %20 alacak. Olabilir mi? Olur der. Yani anlatabiliyor muyum derdim? Türkiye'nin o günüyle bugün arasındaki tablo bu. Ve şimdi biz o Japon'a desek ki aha şimdi bir aday çıkartacağız. Bu aday CHP'nin içinden çıkacak ama işte şu kadar küçük parti var. AKP'den de kopmuş şunlar vesaireler olmak üzere. İşte senin o zaman tanımadığın, o zaman yoktular. Babacanlar, Davutoğlular, partileri yoktu. Babacan, Davutoğlu tanıyordu ya, ha bak onlar ayrıldılar. Yani AKP'de şu kadar zaman başbakanlık yapmış ve bize durmadan o başbakanlığını hatırlatan bir Davutoğlu. AKP'de Ekonomi Bakanlığı yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış. Babacan'a ayrı parti kurdular. E zaten bildiğim hani bu Karamollaoğlu vardı. Bunlar da CHP'nin altında aa nasıl olur bu filan der. Ama oldu yani. Şimdi bunu başardık. Böyle bir durumdayız ve İYİ Parti bu ittifakın içinde, HDP de dışarıdan, yani Yeşil Sol Parti de bunu dışarıdan destekliyor. Bu seçimin sonucunda bu blok %70 oy alacak desek tabii yani zaten öylesi beklenir der. Yani memleketin içindeki o rekabet kabiliyeti farkını görmediği zaman bir dışarılıklı uzman bu seçimin %70'e 25 bitmesi gerekir. Zaten öyle yani. Ama böyle bitmiyor, böyle gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü AKP'nin yapıp ettiklerini deşifre edebilecek bir muhalefetimiz olmadı. Kendi iç dinamiklerini, acaba biz bir araya gelmeyi nasıl beceririz çabalarını ön plana çıkartan, buradan dışarı çıkıp, bak kardeşim depremde, ya biz deprem konuşmuyoruz bak. Ne zamandır deprem konuşmuyoruz. Orada deprem bölgesinde insanlar hali hazırda kan kusuyorlar. Böyle gösterişçi bir takım temel atma vesaire falan yapıyor Erdoğan. Ama o insanlar hala çadırda yaşıyorlar yani. Bir çadır bulabilenler çadırda yaşıyorlar. Birçok insan, sayısız insan memleketinden ayrı hala. Aradan bu kadar zaman geçmiş. Ve biz o insanlara sahiden de orada ekonomi çalışmıyor. Esnaflar çalışamıyor falan. Yani bu şartlar altında onların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyuz? Bundan da haberimiz yok. Ve bu şartlar altında gidiyoruz seçime ve bunları gözümüze sokacak bir muhalefet yok yani. Bize hala bak ama görüyorsunuz biz bir aradayız. Ha ne kadar güzel çiçek böcek filan anlatan bir muhalefet var. Dış politikada eğilmekten beli bükülmüş bir iktidarımız var. Bize vatanseverlik satıyor. Yani vatanın altınlarını kendilerinden sonraki iktidara kalmasın diye yağmalıyorlar ve bize vatanseverlik satıyorlar. Yani şimdi bize küffar diyorlar, bize işte bize derken hepimize yani. Mehmetçiğe verdiğiniz oy Mehmetçiğe kurşun olmasın falan. Mehmetçik sayenizde orada Rusların bombalamasıyla öldü. Bunun hesabını vermediniz. Bunlar sorulamıyor yani. Dolayısıyla böyle söylediğimde muhalefete var. Bu muhalefet sayesinde bugün bu seçim işte böyle acaba falan diye konuşuluyor. Benim kanaatimce, benim tahminlerim çok güvenilir değil. Ama benim tahminime göre sonuçta 55-35 bitecek seçim. Diğerleri de 10 puan alacaklar diye tahmin ediyorum. Hala bu kanaatteyim. Ama yani son haftadaki şirretlikler sahiden ölçüsüz. Yani kendi ölçüsüzlükleri rekorlarını kırıp duruyorlar. Sonra şimdi bizim sevgili izleyicimiz Orkun Günay yazmış geçen videonun altına. İşte hep 60 ihtilaline laf ettiniz. Halbuki işte orada da Menderes seçimi kaybetse de bırakmayacaktı. Şimdi de bırakmayacak karamsarlığı. Bu karamsarlığı yaymak istiyorlar ve Orkun karamsarlaşıyor ve muhalefet bizi bundan koruyamıyor.
O çok yaygın bir düşünce. Ben de çok kişi arayıp ya acaba bir kaybettiğimde teslim eder mi Erdoğan diye soruyor. Son günlerde sık karşılaştığım bir soru. Toplum niye böyle düşünüyor? Ben çok anlamış değilim ama böyle bir duygu var toplumda. Yani kazansa bile Kılıçdaroğlu Erdoğan o makamı vermez. Bunda
Bir
herhalde
hafta.
Süleyman Soylu'nun da işte darbe lafı falan herhalde etkili oldu. O küffar lafları falan etkili oldu gibime geliyor.
Ya Erdoğan da işte bunlara şu özelliklere sahip olanlara bu millet iktidarı vermez derken kazansalar da vermez mealinde bir takım laflar etti. Sonuçta buna oynuyorlar bir haftadır. Bu karamsarlığı oynuyorlar. Bu arada şimdi parantez içinde Orkun'a cevabımı vereyim de. Yani eğer darbe yapıyorsan yapma kabiliyetin var ise seçimi kaybetsinler ve vermesinler. O zaman yap darbeyi kardeşim. Bunlar seçimi yapsa, kaybetseler de vermeyecekler. O halde darbe yapalım gibi bir mantık olur mu ya? Bu nasıl bir mantık ben bilmiyorum. Benim aklım ermiyor. Varsa da darbe yapacak kabiliyetin.
Yaparsın zaten.
İktidarı devirebilecek kabiliyetin varsa iktidar gayrimeşru bir iş yaptığı zaman devir. Yani sandıkta gayrimeşru işler yaptığı zaman devir yani. Neyse sonuçta benim açımdan Türkiye'de bunların tartışılması bile abesle iştigal. Türkiye'de sandığa giren oy sandıktan çıkabilirse ve o çıkan oy Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıyor olduğu halde bir takım adamlar kendi kafalarına göre o iktidarı devretmemeye kalkarlarsa Türkiye'de yani akla gelmeyecek şeyler olur. Öyle o kadar ucuz değil yani.
Bir de Türkiye'nin
Böyle.
geçmişinde baktığımızda bu darbelerde falan askerler darbe yaparak geldiklerinde ilk sözleri de şu: seçime gideceğiz. Yani kısa sürede seçime gideceğiz. Hep kendi meşruiyetlerini bir şekilde sandıktan almaya çalışıyorlar. Sandıkla en azından ittifak kurmaya çalışan bir anlayış var. Yani devletin gücünü kullanan her kim ise o dönemde o da meşruiyetini siyasetten alıyor ve sandıktan alıyor. Dolayısıyla seçim sonrası seçimin sonucunu ben saymıyorum diyebilecek bir iradenin olacağını ben zannetmiyorum.
Ya buna tevessül etmeye kalkan tükürüğüne boğar Türkiye. Yani böyle bir ihtimali dile getirmek bile buna akla getirmek bile Türkiye'ye hakaret. Dolayısıyla yani benim açımdan öyle bir ihtimal yok. Sandığa gitmeden önce bir takım biçimsizlikler yapılması ihtimalini yüksek görüyordum. Yani ama sandığa gidiyor iken artık bundan sonra böyle bir şeyler yapılabilir değil yani. Bunu konuşmak bile zül.
Evet. Kaldı ki böyle bir toplumsal olayı götürebilecek bir moral unsur yok iktidar cenahında. Ne MHP'de, ne Ülkücüler'de, ne de AK Parti'yi destek olacak kesimlerde taşıyamaz yani. Böyle bir toplumsal destek olmadığı müddetçe bu iş sürmez, sürdürülemez yani.
Tabii yani o sonuçta işte İstanbul seçimlerinde gördük yani. İstanbul seçimlerinden önce hatırlıyorsun yani Sevan Nişanyan bile yazdı. Kaybetmez. Kaybedecek olsa yenilemezdi. Efendim işte var onun bir bildiği filan geyikleri Türkiye'de yayılıp durdu. Yani o tarihlerde biz de konuştuk. Kaybedecek.
Daha
Kaybedecek ve kaybedecek. Yani sonuçta adamın ve heyetinin asıl gücü karşısındakilerin pasifliği, karşısındakilerin dünya okumasındaki yanlışlık. Her şeyi yapabilirler dediğiniz adam her şeyi yapabiliyor. Yapamazsınız kardeşim de yapamayacak yani. Buraya kadar da yapamayacak. Ta fi tarihinden beri hep aynı şeyi söyleyip duruyorum. Son derece kof bir heyet var orada. Ahlaksızlar diye bize ahlak öğretiyorlar. Yalancılar, yalan söyleme deyip duruyorlar. Hırsızlar. Akla gelebilecek her türlü rezillik var ama millete bir de ders verme edasıyla konuşuyorlar. Sen ders alan edayla durduğun zaman olay böyle gelişiyor yani. Biraz dişleri gösterdi muhalefet. İşte yani yaldızlar döküldü ve işi buraya kadar getirdiler. Dertleri güçleri de şimdi acaba biz buradan kamuoyunda ya bak bunlar seçimi kaybederse gitmezler. Bu da kaosa sebep olur. Aman abi biz şimdi efendi filan der mi acaba diye uğraşıyorlar. Tam ters çalışır. Bana kalırsa yani.
Kaldı ki hem muhalefetteki aktörler hem de toplumun büyük kesimi o psikolojik sınırı da aştı. Yani hem İstanbul seçimi örneğinden de hareketle evet, kaybederse çok fazla bir şey yapabilecek imkanı yok. Tıpış tıpış verir, iktidarı devreder kanaati giderek yerleşiyor. Kaldı ki kazanmayı içselleştirmeye başladı muhalefet. Hele hele o sandıktan o çıktıktan sonra o sandıkları sahip olur, asla o şeyi vermez. Yani orada İmamoğlu bile tek başına direndi ve vermemişti sandığı. Şimdi haydi haydi vermezler.
Hiç yani orada dediğim gibi bu ihtimali konuşmak bile abes yani.
Evet, seçime işte 10 gün falan kalıyor galiba. 12 11 gün. Son düzlüğe girdiğimizde bir farklılaşma, bir şey görüyor musun? Bu trend bu şekilde devam eder mi? Böylece son değerlendirmelerini alıp bitirelim biraz.
Yani bu safhada artık çok bir şey değişir diye düşünmüyorum. Olmuş olan yani ben ölçemiyorum, bilmiyorum ama sonuçta neyse şimdi ölçülebiliyor olsa bu sandığa da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ama en başta sözünü ettin. 700 bini aşmış galiba yurt dışı seçmen sayısı 5 günde. Kalan bu işin trendi nedir? Acaba ilk günlerde mi yoğun oluyor, sonra mı zamanla mı yoğunlaşıyor bilmiyorum ama geçen seçimde toplam olarak yurt dışı seçmen geçerli oy miktarı 1 milyon civarında, 1 milyonun biraz üstündeydi. Bu sefer geçecek gibi görünüyor. Bu büyük ihtimalle yurt dışı dengelerinin AKP lehine olan durumunu bozacak. Yani daha dengeli çıkacak sonucunu çıkarabiliriz burada. Yani daha çok seçmenin katılımı AKP iktidar yanlısı olmayan seçmenlerin de katılıyor olduğu bu sefer seçime manasına geliyor olabilir. Ben de o ihtimal bıraktı. Dolayısıyla
3
oradaki
milyon
şey
seçmen var galiba yurt dışında. O takriben 3 milyon. Bunun sanki 2,5 milyonu oy kullanacak gibi gözüküyor. Hadi biraz daha insek 2 milyon net geçerli oy çıkacak gibi tahmin ediliyor şimdi baktığımızda. Bunun da 1/3'ü AK Parti'ye, 1/3'ü diğerlerine, yani Millet İttifakı'yla Özgürlük İttifakı'na gideceği söyleniyor. Ama Cumhurbaşkanlığı dağılımında baktığımızda neredeyse 2/3 Kılıçdaroğlu önde, 1/3 Erdoğan olacak gibi bir beklenti var. Ne kadar gerçekçi olur ayrı bir şey.
ya işte onların dayanaklarını bilmiyorum ama kaba hatlar itibariyle çok bariz bir üstünlüğü vardı orada Erdoğan'ın ve AKP'nin. O üstünlüğün kaybolacağını, en azından dengeleneceğini tahmin edebiliriz. Bu Türkiye'deki gelişmeler, Türkiye'deki trendlere paralel bir trend. Dolayısıyla yani bu seçimin ilk turda bitmemesi için ben herhangi bir sebep görmüyorum. O konudaki kanaatim net. Ama Kılıçdaroğlu'nun kendisinin dediği gibi %60'lara ulaşabileceğini de tahmin etmiyorum. Bu da yani Türkiye'de muhalefetin %60'lara ulaşamayacak olmasından kaynaklanmıyor. Kılıçdaroğlu'na kaynaklanıyor. Bunu defalarca kendi kanaatimin böyle olduğunu söyledim. Kılıçdaroğlu'nun dışında başka bir oyuncu burada seçimi şimdiye kadar süpürüp götürmüştü diye düşünüyorum. Bu arada Mansur Yavaş acaba kamuoyunun karşısına çıkarsa tel tel dağılır mı diye düşünüyor idim. Yani adayın Mansur Yavaş olması durumunda bir takım soru işaretlerim vardı kafamda. Gördüğüm kadarıyla onlar da gereksizmiş. Yani Mansur Yavaş da pekala bir adaylığı yürütebilecek şeye sahipmiş.
Yani çok
Çok parlak.
konuşmadığı için öyle bir endişe oluşmuştu herkesin kafasında.
Bilinmezlikten kaynaklanan bir şey vardı.
Evet,
Bir görünen o ki yani çok parlak bir aday olmasa da pekala seçimi alıp götürebilecek bir aday olurmuş. Ama hani iyisi olurmuştu. Yani seçimi daha kolay alınırdı. Fakat tekrar söyleyeyim yani sonuçta iyisi Kılıçdaroğlu'nun aday olması oldu. Bu seçim bu şekliyle alındığı zaman Türkiye'nin önünde çok ciddi bir fırsat penceresi açılacak diye düşünüyorum. Bu fırsat penceresinin kullanılmasını bu heyete ihale edemeyiz. Çünkü beceremezler. Yani bu heyet derken bütün siyasi eliti kastediyorum. Ve çok çok tuhaf bir tablo ortaya çıkacak. O tuhaf tabloda vatandaşın kendisine bir yer bulacağı kanaatindeyim. İstersen vaktimiz varsa o seçim sonrası tuhaf tablonun
Olur, yaparız, şey yaparız.
dinamiğine bakalım. Şimdi bütün genel başkanlar parlamento dışında kalacaklar ve işte yürütmeyi oluşturacaklar. Fakat parlamento şöyle bir şeye sahip olacak. Benim tahmin ettiğim şekliyle biterse seçim. Yani her halükarda benim yanılma ihtimalim saklı olmak kaydıyla konuşuyorum. Ben bir tahminde bulunuyorum. Bu tahminin üzerine bir tahmin inşa ediyorum yani. Seçim tahmini, sandık sonucu tahmininin üzerine durum tahmini yapacağım yani. AKP en büyük grubu oluşturacak ama bu AKP grubunun içinde Süleyman'dan başka mala sahip çıkmaya kalkacak siyasi bir ikbal arayışında olan hiç kimse olmayacak. Yani
Numara
Süleyman da zaten olmamak için
Numan olabilir bir sadece. Bir Numan kurtulmuş olabilir bir ihtimal.
Yani Numan olabilir o şeye sahip çıkmaya çalışan ama hani Numan mevcudu korumak için ya da mevcudun daha ciddi erozyona uğramamasını sağlamak için defansif bir siyaset ancak üretebilir yani. O buradan yeni bir hikaye çıkartmak vesaire yani bir agresyon sergileyebilecek bir adam değil. Olsaydı şimdiye kadar görürdük. Dolayısıyla şimdi bu şartlar altında o grubun AKP grubunun birbirine yaslanmak zorunda kalacağını ve etkisiz o birbirine yaslanmış etkisiz bir grup olacağını düşünüyorum. Bu tarafta ise CHP'sinin, İyi Partisi'nin, Yeşil Solu'nun ciddi gruplar olacağını ama bunun yanında bir de böyle hayat memat meselesi olan işte küçük 3 kişilik bir DP grubu, Demokrat Parti grubu, işte 8'er 10'ar 15'er kişilik Gelecek Deva grupları, işte birkaç kişilik Saadet grubu filan grup demeyelim yani milletvekili olacak. Ve bunlar için olay hayat memat meselesi.
Evet.
Her yani tipliler girerlerse onlar için olay hayat memat meselesi. Oradan böyle herkes kendisini oyunun içinde göstermek zorunda olacak. Bu yürütme ile yasama arasındaki gerilimi çok yükseltecek. Yani parlamento bütün genel başkanlar bu tarafta olduğu halde parlamento yürütmeyle bir yarış, bir rekabet içine girecek.
Ama bazı genel başkanlar var ve parlamentoda olacak. Bir Devlet Bahçeli muhtemelen seçilecek herhalde olacak. İki İşçi Partisi'nin lideri seçilirse olacak. Ama Yeşil ve Sol'dan onların liderleri her ikisi de seçilebilecek durumda eş başkanlar olarak.
Tamam yani şimdi kendi marjlarını zorlayabilecek sonuçta Yeşil Sol Parti kendi marjlarıyla neyse o bu seçimde o marjlarla seçilmiş genel başkanları da başlarında ama yani şimdi oradan bir Türkiyeleşme projesi çıkarabilecek bir şey yok ve tabii ki
Anahtar parti olacak mecliste. Hangi kanun çıkacaksa o yanında yer alırsa
şimdi
çıkabilecek.
benim senaryomu güçlendiriyor bu yani. Şimdi onlar parlamentoyu ön plana çıkartmak isteyecekler. Tamam mı? Yani yürütmeyi denetleyecek bir unsur olarak parlamentoyu ön plana çıkartmak isteyecekler ve yürütmeyle parlamento arasında bir gerilim doğacak. Bu süre içinde bir yandan da toplumsal açıdan bakılacak olursa toplum işte 5 yıldır yapamadığı ne varsa bunu yapmak üzere böyle şehvet duyacak. Yani işte 1 Mayıs'ta şeye çıkamadık mı Taksim'e bir an önce 1 Mayıs gelsin Taksim'e çıkalım diye telaş içinde bekliyor olacak. İşte LGBTİ yapamadığı gösterileri, kadınlar yapamadıkları gösterileri yapıp işte hak arayışlarına girecekler. Vesaire. Şimdi herkesin o üstündeki beton kırılınca her yerden bir şeyler fışkıracak.
En çok da
Ve
konserler yapılacak herhalde.
birçok da konserler yapılacak. Ve bu yürütme bu sosyolojiyle baş etmekte çok yetersiz kalacak. Çünkü zaten bir yığın derdi var. Derdi olacak. Ayrıca da çok parçalı ve çok yetersiz bir heyet olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o kaotik ortamda parlamentonun kendisinin ağırlığını dayatması durumunda bizim beklemediğimiz bir takım oyuncular kendilerini gösterme fırsatı görüp bunu değerlendirmeye kalkacaklar diye düşünüyorum ve dolayısıyla toplum bu süreçte kendisine oyun alanı, ciddi bir oyun alanı bulup ve muhtemelen de yürütmenin karşısında parlamentonun yanında yer alacak. Çok şimdiye kadar hiç aklımıza gelmeyen, hiç konuşmadığımız birçok şeyin konuşulduğu tam 70'ler gibi yani.
Bir de
Yani
bir yıl dolmadan yerel seçimler olacak. O yerel seçimler de muhtemelen yeni şekillenmelerin nasıl olacağının ilk işaretlerini verecek herhalde.
işte o yerel seçimler belki bir ihtimal yürütmenin kontrolü elinde tutması yani bir şey olarak orada bir çıta olarak onu gösterip de yürütmenin kontrolü elde tutmasını sağlayabilir. Ama bir ihtimal de evet senin dediğin gibi o yerel seçimler marifetiyle zıplamaya çalışacak oyuncular da çıkacak her partinin içinden. Bir yandan da o yerel seçimlerin sonuçları hakkında artık çok hayal kurulabilir olacak. Yani atıyorum şimdi Eskişehir'de İyi Partililer de seçim alabilecekleri hayali kurmaya başlayacaklar. Söz temsili ya da işte olmayacak bir yerde Yeşil Sol Parti de seçim kazanabilir, mahalli seçim falanca büyük ilçede mahalli seçim kazanabileceği hayalini kurmaya başlayacak filan. Dolayısıyla 60'lar 70'ler değil 60'lar yeni bir Türkiye böyle çok dinamik, çok hareketli, birçok kavramın gündeme girdiği bir Türkiye mümkün gibi görünüyor.
Yeşil
Umarım
solun
başım
Yeşil Sol'un İstanbul'da herhangi bir ilçede yerel yönetimi de kazandığını düşünsek bambaşka bir tablo da çıkabilir yani. Buna benzer bir iki örnek olsa Türkiye daha da renklenir gibime geliyor.
Yani işte bu tür şeyler ihtimal dahilinde, yani olur mu bilemeyiz ama olması mümkün olan bir Türkiye olacak. Mümkün görünen, yani olur mu, olur ya, denecek bir Türkiye görünecek. Bu kapsamda tipin aslında parlamentoda 7-8 milletvekili işte olsaydı iyi olacaktı. Daha da iyi olacaktı diye düşünüyorum. Tiple ve temsil ettiği ideolojiyle pek aram olmasa da bu vesileyle geçen videonun altında bize bir şeyler söyleyen bir hanımefendi var. Onu da hiç anlamadım. Bunu söylemiş olayım. Yani tipte bir alıp veremedim yok. HDP'yle ya da Yeşil Sol'la bir akrabalığım vesaire de yok. Yani bir takım tahliller yapıyoruz. Yani durum bu şimdi. Sonuçta Ahmet Çık bir şey yapmış. Bir halt yemiş. Yani bu orada bir karışıklığa yol açmış. Ben karıştırmadım yani. Oradayken yok hiçbir tipli Yeşil Sol'la oy vermeyin demezmiş. Nasıl demez diyor yani. Sokağa çıkıp bir bakın kardeşim. Ayrıca da şeye de lüzum yok. Sokağa da lüzum yok yani. İşte Ahmet Çık dedi yani.
Ya zaten siyasi parti olmanın gereği o zaten. Aday olarak çıktı.
Yani
Başkasına oy
nasıl
verme, bana ver diyeceksin.
yani nasıl bir siyaset algısıdır bu filan, bunları anlamakta zorlanıyorum ama işte böyle oluyor.
Peki o zaman burada bitiriyoruz. Haftaya son seçim öncesi bir programı yapacağız. Böylece tamamlamış olacağız seçime doğru 2023'ü ve muhtemelen seçim sonrası bambaşka şeyler konuşur hale geleceğiz. Sevgili dostlara teşekkür ediyoruz verdikleri destekleri için. İyi günler diliyoruz. Kolaylıklar, hoşça kalın.